Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 İsven 1400 Hicri Kameri, 29 Recep 1443 ve Miladi 3 Mart 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi hocası Profesör Doktor Ali Yaman ile Rusya-Ukrayna krizi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aydın Girecek ve Şia Tarihinin Büyük Alimleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Viyana'daki görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Garibabadi, yaptırımlar konusunda Avrupalı firmalar ve ülkeleri eleştirdi. Son 24 saatte koronavirüsten 172 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna görüşmelerin ikincisi kısa süre önce başladı. Ukrayna krizi Türkiye piyasasını etkilemeye devam ediyor. İşgal askerleri Filistinlilere yine saldırdı. Ve Suudi Koalisyon Yemen'e saldırmaya devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakerecisi Ali Bakari ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrik Mora Viyana'da Kuburg Oteli'nde bir araya geldiler. İran ile 4+1 grubu arasında Amerika'nın zalimce yaptırımlarını kaldırmak için görüşmelerin 8. duru kapsamında bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakerecisi Ali Bakari Kene, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Mora ile görüş tahtisinde bulundu. Dün de İran İslam Cumhuriyeti heyeti diğer taraflar arasında görüşmeler gerçekleşti. İran Başmüzakerecisi ile Almanya, Fransa ve İngiltere Başmüzakerecisi arasında iki oturum düzenlendi. Dün Mora ile Bakari Kuburg Oteli'nde görüşmüştü. Görüşmeler dün gece geç saatlere kadar sürdü. Bu arada İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani paylaştığı tweette, Viyana müzakerelere iyi bir anlaşma ile sonuçlanmadığı takdirde Amerika'nın şimdiki yönetimi diplomasi fırsatını kaçırdığı için kesinlikle pek de uzak olmayan bir gelecekte yenilgiye uğradığını anlayacağını belirtti.
Öte yandan Petrol Bakanı Cevat Oğuzhan, İran İslam Cumhuriyeti'nin en kısa zamanda dünya petrol piyasalarına petrol arzını arttırmaya hazır olduğunu açıkladı. Son günlerde dünya petrol piyasalarına hakim olan durumu değerlendiren Bakan Oji, petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak ve fiyatlarda dalgalanmaları hafifletmenin ancak işbirliği yapmak ve gerginlik yaratan eğilimleri değiştirmekle mümkün olacağını belirterek şöyle dedi. Mümkün olacağını, İran İslam Cumhuriyeti en kısa zamanda dünya petrol piyasalarına petrol arzını arttırmaya hazırdır. Bu arada petrolün büyük tüketici ülkeleri uygulamaları ile şartları petrol piyasalarında istikrarın sağlanması için uygun hale getirmeleri gerekir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Mabudi Feren katılımı ile İstanbul'da düzenlenen etkinlik kapsamında İran Yenilik ve Teknoloji Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. İran ile Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemleri 1 Mart günü İstanbul'da düzenlenen B2B İş Forumu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte İran Gelenek ve Teknoloji Evi, İran ile Türkiye arasındaki teknoloji ticaretlerini geliştirmek amacıyla 50 bilgi tabanlı şirketten oluşan İran Teknoloji Ticaret Kurulu'nun görevlendirilmesiyle aynı anda açıldı. İstanbul'daki merkez Çin, Rusya, Suriye ve Kenya'daki gelenek ve teknoloji evlerinden sonra açılan 5. gelenek ve teknoloji evi oldu. İki ülkenin yapay zeka, girişim hızlandırma, iletişim, nesnelerin interneti, medikal, yazılım, risk sermayesi, çevre, mühendislik hizmetleri ve nanoteknoloji gibi iş alanlarında çözümler geliştiren şirketlerinin yanı sıra İran hükümetinin üst düzey yenilikleri de organizasyonda yerini aldı. Sputnik'in haberine göre etkinlikte konuşan İran Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Galenovi, merkezin amacını İran şirketleri tarafından üretilen bilgi tabanlı ürünlerin ihracatına yardımcı olmak ve uluslararası pazarlarda firmaların birbirine bağlanmasını sağlamak şeklinde nitelendirdi. Galenovi, İran'da yaklaşık 6500 bilgi tabanlı 1500'de yenilikçi şirketin bulunduğuna dikkat çekerek, Yenilik ve Teknoloji Evi'nin Türkiye'den sonra Irak ve Ermenistan'da da ofisler kuracağını açıkladı. İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudifer, Yenilik ve Teknoloji Evi'nin açılışının ardından bilgiye dayalı İran ürünlerini Türkiye'ye getirmenin kolaylaşabileceğine vurgu yaptı.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşmak üzere olduğunu belirterek, bunun 80 milyar dolarının petrol dışı ürünler olduğunu vurguladı. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatimi Emin, bugün Erivan'da Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Krobian ile yaptığı görüşmede, İran ve Ermenistan'ın siyasi ve kültürel alanlardaki geniş çaplı işbirliğine rağmen ekonomik münasebetlerin pek gelişmediğini esefle dile getirdi. Fatimi Emin, İran ve Ermenistan'ın sahip oldukları potansiyel ve imkanlarla birbirinin tamamlayıcısı olabileceklerini kaydetti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı sözlerinin devamında, İranlı ve Ermeni yatırımcıların karşılıklı yatırım yapabilmeleri için zemin sağlanması gerektiğini altını çizdi. İranlı bakanın Erivan ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmalara imza atılacak.
İran Yargı Erkeği Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, Avrupalı firmalar ve ülkelere ilaç yaptırımlarına uydukları için eleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom ile bir araya gelen İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garibabadi, Avrupalı ülkeler ve firmaları yaptırımlara uyduklarından dolayı ciddi şekilde eleştirirken Dünya Sağlık Örgütü'nden bu konuya müdahale etmesini istedi. Yetkili tek taraflı zorlayıcı girişimler ve bunun da başta hastalar olmak üzere çocuklar ve vatandaşların haklarını ve sağlık ve yaşam hakkı üzerindeki olumsuz etkilerini işaretle insani konuların yaptırımlara dahil olmadığının kağıt üzerindeki bir iddiadan ibaret olduğunu belirtti. Özel hastalar için ihtiyaç duydukları sağlık, tıp ve ilaç malzemelerinin ulaştırılmamasına insan haklarının açık ihlali saydığını ifade eden Garibabadi, görüşmede İran'ın koronavirüs ile mücadelede ve aşılama alanındaki kazanım ve başarılarını anlattı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6772 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137.439'a, vaka sayısı ise 7.073.747'ye çıktı. COVID-19 hastalardan 4098'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 6.696.494'e ulaştığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Ukrayna'daki vatandaşları ülkeye geri getirmek için olağanüstü uçuşların gerçekleşmesi için planlama yapıldığını belirtti. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, bugün İran haber kanalına verdiği demişti, Ukrayna'daki vatandaşların tahliyesi için yapılan son girişimleri işaretle Ukrayna'daki tüm vatandaşlardan bu ülkeyi terk etmelerine istediklerini kaydetti. Polonya, Macaristan ve Moldova'da sahadaki bilgilere göre giriş çıkış noktalarında en başta yaşanan krizin neredeyse bittiğini ifade eden sözcü, yaklaşık 600 İran vatandaşının Varşova'da ve sınır kentlerine yerleştirildiğini, Romanya'da da bu sayının hızlı şekilde artmakta olduğunu ifade etti. Sarı günü Ukrayna'daki vatandaşlardan ilk grubu Varşova'dan Tahran'a getirildi.
Rusya'nın başlattığı operasyonla ilgili olarak ilk kez pazartesi günü masaya oturan Moskova ve Kiev'den heyetlerin ikinci görüşmesinin kısa süre önce başladığı belirtildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus sınırındaki Brest'te bugün ikinci kez bir araya geldi. Görüşmeden çıkacak sonuçlar beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası açıklamalar yapması bekleniyor. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı. Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 1,5 saatlik telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya Donbas'ın korunmasına yönelik özel askeri harekat sırasında meskun mahallelere askeri teçhizat konuşlandırarak ve sivil nüfusu canlı kalkan kullanarak savaş suçları işleyen Ukrayna'daki aşırı milliyetçi oluşumlarının militanlarıyla tavizsiz mücadeleyi sürdürme niyetinde ifadesini kullandı. Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını istediğini ve Kremlin'in elinde Ukrayna topraklarında bulunmasını istemediği belirli silahların bir listesi olduğunu açıkladı. Lavrov ayrıca ülkesinin Kırım bölgesine olan egemenliğinin müzakere edilemez olduğunu, bu bölgenin artık Rus topraklarının bir parçası olduğunu da vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir haftada yaklaşık 9000 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Zelenski, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarını bir haftada bozdukları görüşünü dile getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenski, yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla iş karşı bizden evlerine doğru kaçıyor dedi. Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, Ukraynalılara içtenlikle hayranım, onları utanç içinde uzaklaştıracağız tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devre savaşçısı değil, bunlar kullanılmış kayıp çocuklar ifadelerine kullandı. Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi. Zelenski, bir haftada yaklaşık 9000 Rus öldürüldü. Mykolaiv istikametinde 19-20 yaşlarında 300'lercesini onlarca helikopterlerle almak zorundalar diye konuştu. Ukraynalılar için bunun vatanseverlik savaşı olduğunu belirten Zelenski şunları belirtti. Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandırdıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacaktır. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki çatışmalarda 500 Rus askerinin öldüğü bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın batıdan benzeri görülmemiş bir bilgi terörüyle karşı karşıya olduğunu ve bu saldırının dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi amaçladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı değerlendirdi. Zaharova benzeri görülmemiş bir bilgi saldırısı, bilgi terörü ile karşı kalıyoruz. Bu saldırı sadece medya alanı ile ilgili değil, aynı zamanda siber alan ile de ilgili. Batıdan geliyor ve elbette Ukraynalı kaynaklar ve imkanlar aracılığı ile uygulanıyor. Bu saldırı dünya toplumunu yanlış bilgilendirmeyi, Rusya'nın eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçlıyor diye konuştu. Ülkemizde sadece garanti verilmemekle kalmadılar, ülkemize güvenlik garantileri vermeyi de reddettiler diyen Zaharova şöyle devam etti. Elimizde NATO bloğunun ve ona liderlik eden Amerika'nın sadece bizim için kilit öneme sahip olan değil, aynı zamanda önemli, gerekli, hayati, varoluşsal olan konular hakkında herhangi bir konuşma yapmama niyetleri hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmayan yazılı cevaplar var. Tüm bu konular ile ilgili red cevabı aldık.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk grubun ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusal sesleniş konuşmasında ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti. Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini belirten Zelenski, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk hafiyeleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor dedi. Zelenski 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede Ukrayna'nın bölgesel savunması için Uluslararası Lejyon isminde yabancılardan oluşan bir alt birimlik birlik oluşturulmuştur.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı saldırılar Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkisini göstermeye devam ediyor. Ukrayna krizi Türkiye'de özellikle akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam geleceği bildirildi. Türkiye'de haber çevrelerinin sektör kaynaklarına dayandırdıkları bilgilere göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam bekleniyor. Dün gecede benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Bay Batur ile bir araya geldi. Türkiye basınının bildiğine göre Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerov bugün Türkiye Meclisi'nde Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Bay Batur ile bir araya geldi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada görüşmede Rus-Türk parlamentolar arası ilişkilerin nasıl gelişebileceği konusunun ele alındığı belirtildi. Yerhov ayrıca Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü. Elçiliğin açıklamasında görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı denildi. Türkiye-Ukrayna krizi tarafında kimsenin tarafını tutmayacağını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul kentini bekleyen en büyük sorunlardan birinin Kanal İstanbul olduğuna dikkat çekerek bu projenin büyük bir tehdit olduğunu kaydetti. Sözcüden Özlem Güvemli'nin aktardığına göre katıldığı bir merasimde konuşan ve İstanbul'u bekleyen en büyük sorunlardan birinin Kanal İstanbul olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şehrimizi tehdit eden, kentleşmeyi vahşi hale getiren, bugünkü koşullarda dahi neredeyse 20 milyon aktif nüfusu besleyen ve konut rezerviyle bunun çok daha üstünde de rezervi olan bir kente ilave sorgusuz, sualsiz, araştırmasız bir takım rezervlerin katılmak istenmesi, bu şehrin var olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken yeni sorunlarla boğuşmaya dönük bir kapı aralamaktadır.
Dün Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil'in kuzeyindeki El Arub mülteci kampında Şehit Ammar Ebu Hafife'nin cenaze törenine işgal güçlerinin müdahalede bulunması üzerinden çıkan çatışmalarda 3 genç işgal güçlerinin mermileriyle yaralanırken onlarca kişinin de atılan gaz bombalarından zarar gördü ve nefes alma sorunu yaşadığı bildirildi.
Ve Yemen ordu birlikleri Suudi Koalisyon Hacca ve Sa'da vilayetlerine havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucu onlarca ordu mensubu ve halk komiteleri üyelerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Batı'nın çelişkili insan hakları tutumunu eleştirmesi konusunda. İnsan haklarından sorumlu İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Batılı ülkelerin çelişkili insan hakları tutumlarını eleştirerek insan haklarının siyasi bir araca dönüşmemesi gerektiğini söyledi. İnsan haklarından sorumlu İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, İnsan Hakları Konseyi toplantısına katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet ile görüşmede gerçekçi olmayan raporlarıyla İran'a atanan raportör pratikte siyasi bir araç haline geldi ve insan hakları raportörlerinin çalışmalarını düzenleyen tüm kuralların ötesinde esasen görevlerine aykırı alanlara girdi dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi daha önce 23 Mart 2021 tarihinde 46. oturumu sırasında İran'da insan hakları raportörü olarak Cavid Rahman'ın görevlerini de bir yıllığını daha uzattı. Cavid Rahman son raporunda ise eskiden olduğu gibi yine İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı iddialarını tekrarlayarak İran'ın insan haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Esasında insan hakları bağımsız ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmadığı takdirde dünyadaki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabilecek konular arasındadır. Ancak son yıllarda bu konu Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere batıl ülkeler tarafından her zaman suistimal edildi. Söz konusu ülkeler siyasi ve ikili yaklaşımlarıyla kendi taleplerini dayatmak için insan hakları konusunu İran gibi bağımsız ülkelere bir baskı aracı olarak kullanmışlardır. Aslında İran'ın bölgede yapıcı işbirliği ve diyaloğa dayalı mekanizmalar aracılığıyla insan hakları standartlarının gözetilmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bölgede üstün konumda olduğunu herkesçe bilindiği şartlarda İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları konusundan endişe duyulması, İran düşmanları tarafından kamuoyunu saptırma yönelik bir çalışma ve yanlış bir tutumu açıkça tekrarından ibarettir.
Halbuki bizzat Amerika liderliğindeki batılı ülkeler en büyük insan hakları ihlalcileri arasında yer alıyor. Bu ülkelerin Suriye, Irak, Yemen ve dünyanın diğer bölgelerindeki savaşlarda terörist gruplara verdikleri destek veya Filistin halkının insani ve yasal haklarına karşı Siyonist rejime verilen azami destek bu iddiayı doğrular nitelikte. İslam inkılabının zaferi ardından güçlü bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti sürekli Amerika'nın insanlık dışı saldırılarına hedef oldu. Amerika savaş gemisinin İran yolcu uçağına bizzat İran semalarında saldırması, sınır kenti Serdeş'te kimyasal saldırıları, ülkenin seçkin siyasi ve inkılapçı şahsiyetlerine yönelik terör saldırıları, 17 bin savunmasız vatandaşın öldürülmesi, ağır ekonomik yaptırımların uygulanması ve diğer birçok eylem Amerika ve müttefiklerince İran halkına karşı işlenen cinayetlerdir. Fakat son yıllarda İran için belirlenen raportör ise Genelde Tahran karşıtı gruplar veya kişiler tarafından hazırlanan gerçek dışı vasıfsız raporları ile İran halkının düşmanlarından elinde adeta siyasi bir araç haline gelerek İran'a baskı uyguluyor. Nitekim insan haklarından sorumlu İran Yargı Erkeği Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garibabad'ı yaptığı görüşmede özel raportör elleri İran halkının kanına bulanmış teoristlere yalan bilgilerine yayma kanalına dönüşmüştür. Bu terörist gruplar raportör atanan bildirinin kurucuları olan başkentlerde özgürce dolaşmakta ve İran halkına karşı çalışıyorlar dedi. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi anayasa ve dini kriterlere dayalı insan hakları seviyesini yükseltmektir. Fakat Batı ülkeler insan hakları konusunu Batı'daki temellere göre tanıtmaya ve kendi siyasi hedefleri doğrultusunda kullanmak istiyorlar. Halbuki söz konusu ülkeler bizzat insan hakları konusunda kara bir karneye sahipler.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna konusunda Türkiye'nin çelişkili tutumunun sürmesiyle ilgili. Kiev hükümetinin Ankara'dan resmi talebinden 4 gün sonra nihayet Türkiye yetkilileri Montreux Anlaşması uyarınca İstanbul ve Çanakkale boğazlarını temkinli bir şekilde kapatmaya karar verdiler. Boğazlar rejimi Montreux Sözleşmesi, Türkiye ile dünya ve bölgesel güçler arasında Temmuz 1936'da imzalanan bir anlaşmadır. Montreux Sözleşmesi, Türk hükümetini İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz taşımacılığını kontrol etmesine izin veriyor. Anlaşmanın 9. maddesine göre Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını savaştan zarar görmüş ülkelerin savaş gemilerini kapatabilir ve sadece Karadeniz'deki kıyılarına dönmek isteyen gemilere geçiş izni verebilir. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de kıyısı ve deniz sınırı olan iki ülkedir. Anlaşmanın 9. maddesinde tüm ülkelerin uçak gemileri hatta Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin söz konusu iki boğazdan geçme hakları olmadığı, sadece Karadeniz kıyı ülkelerin deniz altlarının bu boğazlardan geçebileceği açıkça belirtiliyor. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kapsayan boğazlar, jeopolitik ve jeokültürel bir köprü niteliğiyle dünyanın en önemli deniz yollarından biridir. Aslında Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran söz konusu iki boğaz, birçok askeri ve ticari geminin geçtiği boğazlardır. Bu yüzden Ukrayna, Uluslararası Montreux Sözleşmesi'ne binaen Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kapatarak Rus askeri gemileri ve denizaltılarının Karadeniz'e girişlerini engellemesini istedi. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya savaş gemileri ve denizaltılarının her iki boğazdan geçmesi ardından yayınladığı bildiriyle Ukrayna'daki çatışmaların taraftarlarının gemileri ve denizaltıları ancak Karadeniz'deki üslerine dönmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçebilirler dedi.
Söz konusu resmi bildiriye rağmen Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısında Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği hafifletmek ve Karadeniz güvenliğini sağlamak için Montreux Sözleşmesi'ni uygulayacağını, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasını istediğini, Türkiye'nin her iki ülkeyle dost olduğunu ve iki komşu arasındaki krizin de çözülmesini istediğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler dahil olmak üzere tüm ülkeleri savaş gemilerinden Türkiye boğazlarından ve su yollarından geçmesine izin verilmeyeceği konusunda uyardık. Türkiye bugüne kadar Montreux Anlaşması kapsamındaki yetkilere doğrultusunda hareket etmiştir ve anlaşmanın hükümlerine titizlikle uygulamaya devam edecektir dedi. Çavuşoğlu aynı zamanda Karadeniz'e getirilen kısıtlamalar üzerine dönmek isteyen savaş gemileri için geçerli değildir diye ekledi. Aslında Erdoğan hükümetindeki yetkililer Ukrayna'nın Rusya ile savaşa girmesinin gerçek nedeninin Amerika ve bazı Avrupa hükümetleri olduğu gerçeğine geç de olsa farkına vardılar. Rusya ile savaşta belki Ukrayna'nın ödülü Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üyelik olabilir. Batı hükümetlerinin başlıca hedeflerinden biri Rusya'yı Ukrayna Savaşı ile oylamak ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkileri özgür bırakmaktır. Amerika Rusya'yı savaşla oyalayarak Orta Asya'da aşırı akımları güçlendirme siyasetini yürütmeye çalışıyor. Hiç şüphesiz Ankara yetkililerinin Montreux Anlaşması'nın nasıl uygulanacağına ilişkin herhangi bir tutumu Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sorun oluşturabilirdi. Fakat Türkiye'nin tarafsız olması, Ankara yetkililerinden Amerika ve bazı Avrupa hükümetlerinden Ukrayna'nın Rusya ile savaşı net kötüye kullanmasını önlemek için en iyi çözüm oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben yapayım, ben ona sevgi anlattım. Ben de değil.
Bir an şey, tarzistin ve hoşum için yapayım.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today, bu iki medya kuruluşlarının Avrupa Birliği'nde faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Değerli dinleyicilerimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu bahanesiyle Batı'nın Moskova'ya karşı en kapsamlı ve hiç görülmemiş ekonomik ve bankacılık yaptırımlarıyla eş zamanlı olarak şimdi Avrupalılar diğer alanlarda Rusya'ya kısıtlamalar ve yasaklar uyguluyorlar. Şimdi Rusya-Ukrayna krizi esnasında ve bu krizin patlak verdiği bir dönemde bu yaptırımların acaba yararlı olacak mı, etkili olacak mı aslında veya başka bir seçenek var mı Batılıların ellerinde Rusya'ya karşı? Bunlar gündemde hep konuşuluyor. Ve şimdi de diplomasi arenasında Ruslarla Ukraynalılar iki heyet çerçevesinde Belarus'ta müzakerelere başladılar değerli dinleyicilerimiz. Bu müzakerelerin de sonucu merakla takip ediliyor. Biz bu krizle ilgili bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum bu yayınlara.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu krizle ilgili farklı aslında görüşler var, yorumlar var gündemde. Belki siz de görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Avrupa'daki askeri denge şimdi çarpıcı bir şekilde değişiyor kimi uzmanlara göre. Ve şimdi Yeşil Kıta 2. Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi bir kez daha silahlanmaya doğru mu gidiyor acaba? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Şimdi şöyle, tabii burada aslında ana aktör Rusya. Yani Rusya'nın ne yapacağına bağlı, hareketlerine bağlı diyelim bundan sonraki gelişmeler. Ama tabii ki bir tırmanma söz konusu. Ondan sonra ve bu tırmanma da ister istemez bir silahlanmayı, işte Almanya'nın bile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle 100 milyar dolarlık bir işte askeri alana harcama yapmayı hemen mecliste gündeme getirmesi falan gibi pek böyle fevri hareketler var. Tabii burada şimdi uluslararası hukuk biliyorsunuz. Uluslararası hukuk güçlülerin kendisine göre oraya buraya eğip bittiği bir şey haline geldi. Şimdi işte burada da yani bu Ukrayna meselesinde de böyle. Tabii ki Ukrayna'daki aslında meselenin bölge dinamikleri tarafından çözülmesi çok önemliydi. Yani burada tabii Rusya ile Ukrayna'nın bu krizi çözmeleri, birlikte çözmeleri daha olumlu olurdu. Fakat bu olmayınca da giderek olay uluslararası bir boyut kazandı. Yani Avrupa Birliği'nin, efendim NATO'nun da devreye girdiği bir boyuta doğru gitti. Burada tabii acı çekecek olanlar Ukrayna'daki insanlar. Yani Ukrayna'daki insanlar bu işin sıkıntısını yaşayacak. Maalesef bir takım ülkelerde bunun üzerinden işte bu krizi kendi lehlerine, kendi kurumsal yapılarının lehlerine nasıl dönüştürebilirler? Onunla uğraşıyorlar. Yani mesela NATO'nun güçlenmesi, NATO'nun güçlüğü olmadığı halde bir bakıyorsunuz oralara geliyor. Yani burada sorun ne? Burada sorun Ukrayna'daki insanların, Ukrayna'daki yaşayan insanların bir şekilde savaşa maruz kalmaması. Tabii ki orada yaşayan Ruslar varsa da onların da haklarının, yaşam haklarının ihlal edilmemesi gerekir. Aslında Rusya tabii bu Kiev, Harkiv gibi kentlere müdahale etmesi bence pek doğru bir yaklaşım değil. Ama Rusların yoğunlukta olduğu bölgelerde, yani bu bölgelerin geleceğiyle ilgili referandum mu yapılır? Efendim bunlar biz şöyle mi yapacağız, buraya mı katılma kararı alırız derler. Ona uyulması gerekir. Ama bunun üzerinden şimdi maalesef konu istenmeyen noktalara doğru gidiyor. Bir de tabii şöyle gazetecilik. Yani biliyorsunuz genelde her şey gazetecilerin başına patlıyor. Böyle olaylar. Şimdi yani bu olayları işte aktarmaya çalışan herhangi bir ülkenin ya basın organında çalışan gazeteciler böyle bir gelişme olunca hemen böyle bertaraf edilmeleri falan o da pek şey değil. Yani herkes kendi fikirlerini ileri sürebilsin, savunabilsin. Yani fikir özgürlüğünün, haber alma özgürlüğünün, farklı kanallardan haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasını da açıkçası bence hoş değil yani. Doğruluğunu doğru bulmuyorum.
Tahran Radyosu.
Ali Hocam, şimdi bu konuyla ilgili biz gündemde farklı görüşlere ve yorumlara da rastlıyoruz. Örneğin perde arkasında Rusya Amerika ile anlaşıp da bu saldırıları düzenlemiştir şeklinde yorumlar var. Çünkü Yunanistan'a sevk ettiği ve depoladığı silahları eğer Ukrayna'ya gönderseydi Rusya böyle bir cesaret bulamazdı saldırma konusunda. Siz bu görüşlere, fikirlere ne kadar katılıyorsunuz efendim?
Şimdi şöyle, bu Amerika Birleşik Devletleri madem ki Rusya'nın saldıracağını veya Rusya böyle bir girişimde bulunacak idiyse neden oraya silah yollamadı, yardım etmedi şeklinde dediğiniz gibi fikirler, düşünceler var. Yani bunları da yabana atmamak lazım. Bunlar belki ileride 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra CIA belgelerinde veya Amerikan basınında sızabilir veya orada da yazılabilir. Bilemiyoruz yani. Bunlar olasılık dahilinde. Ama tabii başka ülkelerin kaderleriyle ilgili böyle şeyler oynamak, yani böyle bir takım riskli şeylere girmek hiç doğru değil. Yani burada söz konusu olan Ukrayna'da yaşayan insanların bir savaşın içine çekilmeleri, yani mesele bu. Şimdi ben bunu işte NATO'muş, kendi ülkenin çıkarını öne alarak onların hayatını tehlikeye atmak dedi. Yani peki silah işte Rusya böyle bir hareket girişmez diye plan yaparak hareket ediyorsun. Veya Rusya böyle bir şeye girişecek, dolayısıyla Ukrayna'yı biz daha da avucumuza alalım diye düşünüyorsun. Çünkü tüm bunlar bir halkın ne yazık ki yaşam haklarını aynı zamanda çok tehlikeye sokmak. Yani Rusya o bölgeleri işgal etse, her türlü yaptırımı da göze alsa, oradaki halk daha da fazla sıkıntılar içine düşse, birçok insan ölse, binlerce, yüz binlerce, böyle bir şey yani olabilir mi? Yani şimdi siz bütün bunları önceden böyle düşünerek de hareket edebilir misiniz? Hiç insani değil. Böyle bir şey varsa gerçekten çok şey, yani gayri insani bir tutum, hiç hoş değil. Bu şekilde yaklaşılmaması gerekiyor. Burada gerçekten hakları ihlal edilen kim varsa onların haklarının korunması lazım. Eğer Ukrayna'da yaşayan Rus asıllı insanlara gerçekten Ukrayna bir haksızlık yapıyorsa bunun da önüne geçilmeli. Ama kalkıp Ukrayna'da yaşayan o insanların şehirlerine işte bir takım oraları sarmak, kuşatmak suretiyle de herhangi bir bence askeri operasyonun girişilmemesi gerekiyordu. Bunun üzerinden de bir takım Avrupa Birliği'nin, efendim ABD'nin bir takım buradan fayda sağlamaya çalışması da kabul edilemez yani. Bunlar çok bence gayri insani bir tutum ve eninde sonunda bu şeyler de ortaya çıkar. Bu konudaki işte istihbarat bilgileri ile daha sonradan bakıyorsunuz Irak olayında, Suriye'de, başka yerlerde aslında daha sonra da gördük nelerin ortaya saçıldığını. Dolayısıyla bu bence bu yorumlar, böyle bir yorumun yapılması bile iyi bir şey değil. Burada bir an evvel bence soruna çözüm bulunması gerekiyor. Diplomasi burada esastır. Öncelikle diplomatik yolların kullanılması gerekir.
Peki ben bölüyorum. Kusura bakmayın Ali Hocam. Özür dilerim.
Buyurun.
Şimdi batılılar bu yaptırımlarla Rusya'nın önüne geçebilirler mi acaba? Yani yaptırımlar etki sağlayabilir mi Rusya karşısında?
Şimdi şöyle, tabii ki yaptırımlar yani özellikle ekonomik, işte parasal bankacılık alanındaki veya ticari kısıtlamalar, evet, Rusya'nın canını acıtabilir. Ama eğer Rusya yani planlı bir şekilde daha önceden, ben bunları göze alırım, çünkü bunları da hesaplaması gerekecek. Rusya belli bir geleneği olan bir devlet, devlet geleneği olan. Dolayısıyla onların da hesaplanıldığını varsayıyoruz. Yani bu da hesaplanılmıştır. Eğer burada tabii biraz önce de başlangıçta da söylediğim şey önemli. Yani Rusya'nın burada hedefi gerçekten Ukrayna'nın belli bölgelerini elde etmekse o zaman bu planını uygulayacaktır yani. Bütün bu yaptırımlara rağmen. Ama yok. Burada bir bu asker meselesini bir şey belli bir başka bir diplomatik hedefe varmak için baskı aracı olarak kullanıyorsa oradaki 120 bin işte neyse küsur askeri, o zaman da başka. Yani burada Rusya ana aktör. Rusya burada ana aktör, belirleyici aktör, ama hala tam olarak açıkçası değişik yorumlar yapıyor. Nasıl bir harekette bulunacak noktasında herkes farklı yorumlarda bulunuyor. Ama yaptırımların yani şu anda müzakere de devam ettiği için, bir müzakere yapıldı, hala sonuçlanmadı. Yani nereye varacağını bilemiyoruz, ama şu an itibariyle yaptırımlar Rusya'nın geri adım atmasıyla sonuçlanmadı. En azından şimdilik bunu söyleyebiliriz. Yani Rusya çekilmedi Kiev etrafından, Harkiv'den, efendim Donbass'tan, o bölgelerden. Şu an için yaptırımlar herhangi bir şey yaratmadı, ama tabii orta vadede, uzun vadede de olumsuz etki yaratabilir. Neden? Çünkü biliyorsunuz %45-50 civarında Avrupa'nın bir enerji alışverişi söz konusu. Yani müşterisi Rusya'nın. Şimdi bunların farklı kaynaklar aramaya itebilir bu ülkeleri. Kısa vadede bu kolay bir çözülecek sorun değil, ama orta uzun vadede çözülebilir. Tabii o zaman da ne oluyor? Benim gelir kaynaklarım olumsuz yönde etkilenmiş olur. Tabii bunların hepsinin hesap edilmesi lazım. Bence çok hızlı bir şekilde çözülmesi hem Ukraynalıların hem Rusya'nın lehine olur. Aksi takdirde bu uzadıkça başka aktörlerin bu işten nemalanması çıkar sağlaması gündeme gelecek diye düşünüyorum. Yani şey bu, benim açıkçası tahlilim bu.
Ali Hocam, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hoşçakalınız, iyi yayınlar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla
Rusya-Ukrayna krizi konusu hakkında söyleyişimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde Filistinli Sami Dirinç Hareketi Hamas'ın Korsan İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere saldırmasının cinayet ve terör olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikaların devam etmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı Mossad, iki taraf arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin bir parçası olarak Bahreyn'de var ve var olmaya devam edecek dedi. İşgalci İsrail medyası Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullah bin Ahmed Al Halife'nin Mossad'ın Bahreyn'in İsrail ile güvenlik ve istihbarat işbirliğinin bir parçası olarak Bahreyn'de bulunduğunu söylediğini aktardı. Al Halife'nin açıklamaları işgal rejimi başbakanı Neftali Bennett'in Bahreyn'i ziyaret edip Veliaht Prens ile görüşmesinden birkaç gün sonra dikkat çekiyor. İşgal rejimi internet sitesi Valla, Bahreyli yetkilinin açıklamalarını olağanüstü, halka açık ve doğrudan olarak nitelendirdi ve bu kadar açık sözlü olması çok sıra dışı dedi. 15 Eylül 2020'de Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.
Tahran Radyosu.
İttihat gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Viyana müzakerelerinin tamamlanmasından umutlu olduklarını söylemesi, Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Nüceba Hareketi üyeleri Şammari ve Esedi, batılı devletlerin Ukrayna'ya destek vermek üzere bu ülkeye Avrupalı savaşçıları gönderme kararına tepki gösterdi. Irak Nüceba Hareketi üyeleri Şammari ve Esedi, batılı devletlerin Irak'ta direniş ekseninin tekfirci teröre karşı mücadelesinde Iraklı direnişçilere terörist damgası vurduklarını hatırlatarak, Ukrayna'ya destek vermek üzere bu ülkeye Avrupalı savaşçıları gönderme kararına tepki gösterdi. Avrupa'nın çifte standart tutumunu kınayan Nüceba üyeleri, Iraklı mücahitler, uluslararası en kirli teröre karşı direnişe geçtiklerinde tarafsızlık iddiasında bulunan Batı dünyası direnişe her türlü iftirayı atarak her türlü yaptırımı uyguladıklarını ama şimdi iki komşu ülke arasındaki bir savaşta bir tarafı tutmak için tüm imkanlarını seferber etmeye başladığını kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Amerikalı senatörün nefret uyandıran sözlerine tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak, Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın nefret uyandıran kışkırtıcı sözlerine itirazda bulundu.
Amerikalı Senatör Graham işgal altındaki Filistin'e yaptığı ziyareti sırasında Siyonist rejim medyasına verdiği mülakatta bu rejimin elebaşlarına İranlı nükleer bilimcilere daha fazla suikast düzenlemelerini tavsiye etti. İran'ın haberine göre İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı itiraz mektubunda Korsan İsrail'e İranlı nükleer bilimcilere karşı terör saldırılarını yapma yönünde yeşil ışık yakma anlamına gelen bu kışkırtıcı ve nefret uyandıran sözlerin ülkeleri terör eylemlerinden men eden ve herhangi bir terör faaliyetine destek vermemelerini vurgulayan Birleşmiş Milletler kararnameleri başta olmak üzere Amerika'nın uluslararası yükümlülüklerin açık ihlali olduğunu vurguladı. Mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejimin İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine karşı başta son yıllarda birkaç İranlı nükleer bilimciye suikast düzenlemek ve Amerika ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini Stuxnet virüsü ile saldırmak olmak üzere yıkıcı faaliyetlerinin derin mazisine bakıldığında uluslararası camia genelde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özelde bu tür kışkırtıcı ve bölgenin istikrarına yönelik ciddi tehdit olan terör eylemlerini teşvik eden hareketleri şiddetle kınaması gerekmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin maceracılığı ve bölgenin barış ve güvenliği için doğuracağı sonuçları hakkında uyarıda bulunmakla beraber, bu bağlamda gerekli her türlü uygulama hakkını uluslararası yasalara göre saklı tutmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etmeye doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'ndan sonra İran'da kitap ve basım alanında ve yine medya alanında yaşanan gelişmeler ve İran milletinin birçok seçime katılarak kendi kaderini belirleme sürecine geniş çapta siyasi katılımda bulunmasını gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde en son sinema ve tiyatro alanları başta olmak üzere İran'da İslam İnkılabı'ndan sonra sanatsal ve kültürel önemli değişimlerden söz ettik. Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra kitap ve basım sektöründe yaşanan değişiklikleri ele almak istiyoruz.
İran'da basım sektörü 200 yıllık mazisi olan bir sektördür. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ise İran'da kitap basımında bu 200 yıllık maziden daha büyük bir gelişme kaydedilmiştir. İran İslam İnkılabı kitapların değersel muhtevası ve sayısında büyük ve göz kamaştıran bir gelişmeye zemin hazırladı. İnkılap fırtınası edebiyat alanında da adeta azgın bir seli başlattı ve onu dinamik, haykıran ve direnen bir edebiyata çevirdi.
İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurdu: "Yayıncılığın önemi cephelerde akan kanlar kadar önemlidir. Gerçi bu alan çok değerli ve yapıcıdır, ancak kalemler daha da yapıcı olabilir. Aslında şehitler kalemleri yapar ve kalemler de şehitleri yetiştirir."
1941 ila 1978 yıllar arasında İran'da toplam 52.706 kitap basıldı. Fakat İslam İnkılabı'ndan sonra şimdiye kadar 1.100.000 eser piyasaya sürüldü. Yine tiraj bakımından da İslam İnkılabı'ndan önceki döneme oranla yıllık 136 katlık artış söz konusudur. 1978 yılında basılan 1 milyon cilt kitap sayısı 2016 yılında 136 milyona yükseldi. 1977 yılında, yani İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan bir yıl önce kütüphanelerde 1500 kitap başlığı varken 2017 yılında bu sayı 107 bine yükseldi.
İslam İnkılabı'ndan önce İran'da kitap fuarı adı altında hiçbir etkinlik yoktu. Ancak inkılaptan sonra her yıl milli ve uluslararası eyalet düzeyinde kitap fuarları düzenleniyor. İslam inkılabının bereketiyle İran'da şimdiye kadar 29 uluslararası Tahran kitap fuarı düzenlendi. Yine eyaletler düzeyinde 320 fuar, 24 Kur'an-ı Kerim fuarı, 24 kitap haftası etkinliğinin yanı sıra İranlı yayıncılar 100 kadar uluslararası kitap fuarına katıldı. Yılda 70 bin kitap başlığını yayınladı.
İran İslam İnkılabı'nın kitap meselesine verdiği önem, kitap haber ajansının kurulması, kitap fuarlarının düzenlenmesi, kitap evlerinin açılması ve benzeri etkinliklerle görülüyor. Kitap fuarlarının düzenlenmesi, 12 kitap milli ödülü verilmesi ve kitap haber ajansının kurulması, İran İslam İnkılabı'ndan sonra kitap meselesine özel gelişmelerdir. Newsweek dergisi Tahran'da en büyük kitap fuarı ve kitap daimi mağazasının açılması hakkında şöyle yazıyor: İranlı yetkililer dünyanın en büyük kitap evi olarak adlandırdığı büyük kültürel kompleksi olan Tahran Kitap Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 65 bin metrekarelik bir alanda yer alan kompleks, tiyatro salonu, bilim salonu, sınıf, restoran ve diğer birçok binayı içeriyor. Bu devasa komplekste sunulan kitapların sayısı sadece çocuklar için 400 bin başlıktan fazladır.
Newsweek dergisi Tahran Kitap Bahçesi açılmadan önce Amerikanın Barnes & Noble adlı ünlü kitabevi dünyanın en büyük kitabevi olarak Guinness Rekorlar kitabında kayda alındığını, ancak şimdi Tahran Kitap Bahçesi'nin açılış yapılması ile birlikte dünyanın en büyük kitabevi unvanı New York'tan Tahran'a geçtiğini belirtti.
İran İslam İnkılabı'ndan sonra kitap ve basın sektöründe yaşanan bir başka önemli gelişme de kadın yazarların ve yayıncıların bu sektörde boy göstermesi oldu. İran İslam İnkılabı'ndan önce kadın yazarların ve yayıncıların sayısı çok azdı. Bugün İran'da 7300 kadın yazar ve 70 yayıncı kadın bu sektörde faaliyet gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Kitap ve basın sektöründe büyük değişimler, eğitim ve talim ve terbiye alanlarında yaşanan gelişmeleri takiben meydana geldi. İslam İnkılabı İran'ın nüfuzunun çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir ülke konumundan dünya çapında bilimsel açıdan 16. sıraya yerleştirdi. İslam İnkılabı'ndan sonra her gün 10 okul ve 50 sınıf eğitim sistemine eklendi. İnkılaptan önce okula gitmeleri gereken çocukların %40 kadarı okula gitmezdi. İnkılaptan önce kadınların 3'te 2'si hatta kendi adını bile yazamıyordu. Şimdi İranlı kadınların %86 kadarı okuma yazma biliyor. İran İslam İnkılabı kadınların eğitimi hakkında adaleti ülkenin en ücra köşelerine kadar uyguladı. Yine inkılaptan sonra fen liselerinde öğrencilerin oranı %23'ten %40'lara kadar yükseldi ve fen liselerinin sayısı 12'ye katlandı.
İslam İnkılabı'ndan önce İran hiçbir uluslararası olimpiyatta dereceye girmemişti. Ancak şimdi dünyanın en çok madalya kazanan ve ilk derecelere giren ülkelerinden biridir. Yine İran eğitim seviyesinin gelişme hızı bakımından dünya genelinde 6. sırada yer alıyor. Bir başka ifadeyle İslam İnkılabı nüfusunun %53 kadarı okuma yazma dahi bilmeyen bu ülkeyi bilimsel gelişme hızı bakımından dünyanın en hızlı ülkesi yaptı.
İran'da İslam İnkılabı'ndan önce sadece 27 üniversite vardı. Şimdi ise İran üniversitelerinin sayısı 660'a ulaştı. Bundan başka İran'ın üniversitelerinin kapasitesi 32 kat arttı ve 150 bin öğrenciden yaklaşık 5 milyon öğrenciye ulaştı. Yine İran üniversitelerinde öğretim üyesi sayısı da 23 kat artarak 4 binden 90 bine yükseldi.
İran'da ilim ve bilimin gelişmesine paralel olarak basın ve medya alanında da büyük gelişmeler kaydedildi. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra medya demokrasinin 4. erkanı olarak çeşitli boyutlarda ve şekillerde gelişmeye başladı. İslam İnkılabı'ndan önce hakim despot rejimin baskıcı politikaları yüzünden bağımsız medya diye bir şey yoktu ve seyrek sayıda medya organı da despot Pehlevi rejiminin hizmetindeydi. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ise medya organları çeşitli kategorilerde gelişmeye başlayarak İran halkının siyasi katılım sürecine ve bilinçlenmesine katkı sağladı.
İran İslam İnkılabı'nın en ağır iktisadi kumpaslara karşı direnmesinin sebeplerinden biri halkın birbirine geçim bakımından destek olması olmuştur. İran halkının toplumun mahrum ve yoksul kesimleriyle dayanışması emsalsizdir. Bu yardımlaşmanın ve toplumun zayıf kesimleriyle dayanışmanın önemli bir bölümü medya organlarının toplumu bilinçlendirmeleri ve halkın bağımsız medya organlarına güvenmelerinden kaynaklanır. Buna göre İran halkının her türlü olayda ve kriz ve doğal afetlerin durumunda dayanışması emsalsiz sayılır. Bundan başka inkılabın tüm kurumlarının kökleri halkın arasına uzanır. Nitekim inkılap kurumlarının şekillenmesi halkı bu inkılaba karşı sorumluluk hissetmelerinin ürünüdür.
İran İslam İnkılabı, halkın eli boş ama güçlü dayanışmaları sayesinde zafere ulaşan bir inkılaptır. Amerika tarafından her türlü askeri ve siyasi desteği gören zalim Pehlevi rejimine karşı zafer kazanmak ancak halkın topyekün katılımı ile mümkündü. Gerçekte İran İslam İnkılabı halkın bir bütün olarak iradesini ortaya koyması ve Pehlevi rejiminin şiddet ve baskıcı tutumuna karşı direnmesinin sonucu zafere ulaştı. İran İslam İnkılabı bir önderin iradesinin millet tarafından benimsenmesinin sonucu zafere ulaştı ve bu önder İmam Hümeyni idi. Bugün İran milletinin her yıl İnkılap yıl dönümünde düzenlenen muazzam yürüyüşlere katılması dünyada eşiğine ender rastlanan bir durumdur. Nitekim halkın 43 yıldır her yıl bu yürüyüşlere katılması da inkılabı olan inancın derinliğini yansıtıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme durutusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 32. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Şia dünyasının büyük alimlerinden Seyyid Ali Ekber Falase'nin hayatından kısaca kesitler aktaracağız.
Geçmişi ve geleceği tıpkı bugün olduğu gibi bilen Yüce Allah'ın adıyla ve hepinizi selamlayarak bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
Hatırlanacağı üzere son iki sohbetimizde Şia dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Mirza-i Şirazi'nin hayatından bahsettik. Sizlere Samarra'da sade bir yaşam sürdüren bu yaşlı din adamının yazdığı tek bir cümleyle kendi döneminin büyük imparatorluğunu nasıl yendiğini anlattık. Mirza-i Şirazi kendi döneminin en büyük halkçı kıyamın lideriydi. Tabii ki bu harekette yalnız değildi. Eğer diğer Şia taklit mercileri ve İran halkı Mirza-i Şirazi'nin fetvasına itaat etmeseydi, sömürgeci İngiltere asla yenilgiyi takmayacaktı. Mirza-i Şirazi'nin bu fetvayı vermesinde büyük ve önemli rolü olan büyük din mercilerinden biri Seyyid Ali Ekber Fal Asiri'ydi. Kameri 1256 yılında Fars eyaletinin La Mert ilçesine bağlı Asir köyünde dünyaya gelen büyük bir din adamı.
Seyyid Ali Ekber 14 yaşında ilk öğrenimini ve hazırlık eğitimini tamamladı. Kameri 1270 yılında eğitimini sürdürmek ve din bilgisini zenginleştirmek amacıyla Şiraz Dini İlimler Havzası'na gitti. Şiraz'da Şeyh Mehdi Kecuri yanında dini ilimleri öğrenmeye başladı ve içtihat derecesine nail olunca bilgi seviyesini yükseltmek için Necef-i Eşref'e gitti. Necef-i Eşref dini ilimler havzasında eğitimine Mirza Habibullah nezdinde devam etti ve kendi döneminin sosyal işlerinden ve siyasi durumundan haberdar bir müçtehid, alim ve fakih oldu.
Necef-i Eşref'e giden Şiraz'ın önde gelenleri sürekli kendisinden tekrar Şiraz kentine dönmesini, böylece halkın dini ve dünyevi sorunlarını çözmek için onun bilgisinden yararlanmalarını, ayrıca Ayetullah Fal Asiri'nin siyasi ve sosyal bilgisi sayesinde zalimlerin zulmünden korunabilmelerini istediler. Fakat Ayetullah Fal-Asiri bu istekleri kabul etmiyordu. Zira yaşamının sonuna kadar Necef-i Eşref'te ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mutahhar türbesinin yanı başında kalmak istiyordu.
Fakat Ayetullah Fal-Asiri'nin bu arzusu, yani hayatı boyunca Necef kentinde kalma arzusu asla gerçekleşmedi. Zira kendi hocası olan Habibullah Reşten'in talebi üzerine Şiraz kenti halkanın dini liderliğini kabul ederek Kamer'e 1277 yılında Şiraz kentine geri döndü. Böylece Ayetullah Fal-Asiri Şiraz kentinin dini ilimler merkezinde tedrise başladı. İlmiye Risalesini yazdı ve kentin başlıca camisi olan Şiraz Vekil Camii'nde cemaat namazı kıldırdı.
Ayetullah Fal-Asiri'nin Şiraz kentine geri döndüğü ilk yıllarda İngilizlerin bu kentteki nüfuzu yayılarak yoğunlaştı. Halk her geçen gün daha fazla sömürgeciliğin ağırlığını hissediyordu. Fakat Ayetullah Fal-Asiri bu durumla dayanamıyor ve her gün bu muhalefetini çeşitli şekillerde gösteriyordu. O da İslam'ın diğer alimleri ve taklit mercileri gibi yabancıların İslam beldelerine sulta kurmalarına dayanamıyor ve bu sultacılığa işaret eden her şeye şiddetle karşı çıkıyordu.
Günün birinde Ayetullah Fal-Asiri namaz kılmak ve Aşura ziyaretini okumak için camiye giderken yabancı kılıklı birinin kibirle ata binerek yoldan geçmekte olduğunu görür. Etrafındakilere süvarinin kim olduğunu sorunca İngiliz konsolosu olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Ayetullah Asiri İngiliz konsolosun önünü keserek attan inmesine ve bundan böyle o yolu yürüyerek gitmesine ve gördüğü her Müslümana selam vermesine emretti.
Kameri 1303 yılında Fars eyaletinin yeni valisinin savurganlıkları ve yakınlarınca buğday ve tahılların istiflenmesi nedeniyle ekmeğin fiyatı birkaç katına çıktı. Yüksek fiyatların yanı sıra buğday istifçiliği de ekmeği halk için bulunmaz bir ürün haline getirdi. Öyle ki birçok gece yoksul kesim yemek için bir şey bulamıyorlardı. Bu kötü duruma itiraz amacıyla yaklaşık 6000 kişi Vekil Camii'nde toplandılar. Bu itirazda Seyyid Ali Ekber Fal-Asiri de halkı yalnız bırakmadı ve Tahran'a bir telgraf gönderdi ve halkı temsilen valinin görevden alınması ve kentin durumuna çeki düzen verilmesini istedi.
Tahran Radyosu.
Fakat dönemin kralı Nasreddin Şah halkın şikayetine bakmak yerine onları bastırmaya karar verdi ve bunun için o dönem İsfahan'ın valisi olan Zilul Sultan'ı görevlendirdi. İsfahan alimleri Şah'ın bu kararından haberdar olunca halka destek ve çatışmayı engellemek hedefiyle Zilul Sultan'ı Şiraz kentinde yüksek ekmek fiyatı konusunu incelemeye ikna ederek buna karşılık halkın da itiraz ve protestolarından son vererek valinin görevden alınma taleplerinden vazgeçecekleri sözü verdiler. Olup bitenlerden haberdar olan Ayetullah Fal-Asiri halkın tehlikede olduğunu görünce onları evlerine göndererek protestoya son verdi.
Yaşanan olayların ardından Şiraz halkı kıtlık ve pahalı ekmek sorunundan kurtuldular. Fakat Ayetullah Fal-Asiri ise İsfahan kentine sürgün edildi. Şiraz halkının tekrar isyanından korkan Zülnil Sultan ise bu sürgüne saygın bir şekil vererek Ayetullah Fal-Asiri'yi İsfahan kentine davet etti ve onu zorla kentte tuttu. Fakat birkaç yıl sonra Ayetullah Fal-Asiri tekrar Şiraz kentine geri dönmeyi başardı.
Kamere 1307 yılında ve utanç verici reji anlaşması ve İran'ın tüm tütün ürünlerinin satın alınma hakkının bir İngiliz şirkete devredilmesi olayında itiraz sesini yükselten ilk kişilerden biri Ayetullah Fal Asiri oldu. Ayetullah Fal Asiri büyük ve anlatılmaz bir coşku ile halkı bu anlaşmaya karşı itiraza davet ederek herkesin önünde harekete geçti. O dönemde Şiraz kentinin ülkenin tütün üretim merkezi olduğu için Ayetullah Asiri bu anlaşmayı engellemek için İngiliz uşaklarını kente almamak hedefiyle halka cihat ilanında bulundu.
Ayetullah Fal Asiri'nin varlığını hükümetin zararına gören Şiraz valisi Ayetullah'ın Buşer kentine sürgün emrini verdi. Fakat Ayetullah'ı kentin ortasında veya evinde tutuklama cesareti olmayan hükümet görevlileri onun aşura ziyareti okumak için kent dışına gittiği bir sırada ona saldırarak üzerinden din adamların kıyafetini çıkarıp sivil olarak Buşer kentine götürdüler. Görevliler Ayetullah'ı birkaç gün Buşer kentinde tuttular ve bu süre içinde kimseyle görüşmesine izin vermeyerek onu Basra'ya gönderdiler. Bu arada Şiraz halkı ise liderlerinin sürgün edildiğini öğrenince hükümete karşı ayaklandılar. Fakat hükümet camide oturma eylemi düzenleyerek liderlerinin geri dönmesini isteyen halkı büyük bir utanmazlıkla katliam etti.
Ayetullah Fal Asiri Basra'ya giriş ardından bile mücadeleden vazgeçmedi. Orada Seyyid Cemaleddin Esedabadi'yi görmeye gitti ve ondan dünya şiirlerinin mutlak merci olan Mirza Şirazi'ye de bir mektup yazarak Nasreddin Şah'ın İslam ve Müslümanlara yönelik cinayetleri ve ihanetlerini anlatmasını istedi. Ayetullah Fal Asiri bizzat bu mektubu Samara'da Mirza Şirazi'ye ulaştırdı. Ve böylece Mirza Şirazi tarihi fetvasını verdi. Bu fetva İran halkının kıyam etmesine ve yaşlı sömürgeci İngiltere'nin yenilmesine de sebep oldu.
Mirza Şirazi Nasreddin Şah'a gönderdiği telgrafta devlet görevlilerinin İslam alimleri bu cümleden Ayetullah Fal Asiri'ye karşı çirkin davranışlarından duyduğu rahatsızlığı anlattı. Bu konu Nasreddin Şah'ın özür dilemek için Mirza-i Şirazi'ye temsilciler göndermesine sebep oldu. Böylece 2 yıl sonra Şah temsilcilerinin davetiyle Ayetullah Fal Asiri büyük bir saygınlıkla tekrar Şiraz kentine döndü ve ömrünün sonuna kadar orada kaldı.
Ayetullah Fal Asiri uzun yıllar zulüm ile amansız mücadele ve cihadın ardından 63 yaşında Kamer-i 1 Rebiyul Evvel 1319 tarihinde Şiraz kentinde vefat etti. İranlı büyük şair Hafız-ı Şirazi'ye olan büyük ilgisinden dolayı naaşını Hafızi'ye bahçesinde toprağa verdiler. Şia dünyasının bu büyük müştehidin vefatı ardından Şiraz pazarı 3 gün kapandı ve uzun yıllar namaz kıldığı Veki Camii'nde yaz sürenleri düzenlendi.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde Seyyid Ali Ekber Fal Asiri'nin hayatından kısaca sizlere bahsettik. Gelecek programda başka bir Şia alimin hayatını sizlere aktaracağız.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
girip dış yayınlar servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.